Ayrım 24. Hakikat Meydanı. Christian Jacques. Sayfa 289. 47. Bölüm. Kraliçeler Vadisi'nde bir hırsızlık. Şef Sobek'in 5. Tabya'daki mütevazı bürosunda kabul ettiği kenhir şaşkındı. Mühür kırılmış olduğuna göre biri bir prensesin mezarına girmiş olmalı. Durumdan haberdar edilen ustabaşı sol ekip şefiyle birlikte hemen olay yerine gitti. Beraberce zararı değerlendirdiler. Amma değişik bir hırsız diye şaşırdı hay. İçinde ne olduğunu öğrenmek için kazın karnını yarmış ama plaketleri almamış. Onu ilgilendiren altın falan değildi. Işık taşının peşindeydi. Burada prensesin mezarında mı? Nöbetçi kazın en değerli hazinemizi gizlemek için kullanıldığını sandı. Ekibinden dün akşam köyde kalan kimse var mı? Bildiğim kadarıyla hayır ama yine de bir araştırırım. Hay sol ekip zanaatkarlarını teker teker ustabaşı ile Şef Sobek'in karşısına çıkardı. İstedikleri gibi sorguya çekmelerine izin verdi. Gerek onların söyledikleri, gerek de hakikat meydanında yürütülen soruşturma tek bir sonuç verdi. Mezar kapısının kırıldığı gece Kraliçeler Vadisi'ndeki küçük köy kesinlikle boştu. Adamlarım yine acınacak bir beceriksizlik gösterdi diye yakındı Şef Sobek. Bunun sorumlusu da benim. Dövünmekten vazgeç dedi Panep. Hain ışık taşını köyden çıkardığımızı sanarak yanlış bir iz sürdü. Şimdi hatasını anladığına göre araştırmalarına yeniden başlayacaktır. İtiraf etmeliyim ki Kraliçeler Vadisi'ne görevlendirdiğim polisler en iyilerinden değildi. Yine de acemiler gibi davrandılar. Hain, kurnaz ve dikkatli dedi ustabaşı. Yıllardan beri elimizden kurtulduğunu, kimliğini bilmeden her gün yan yana geldiğimizi düşünebiliyor musun? Ne kadar becerikli olursa olsun, nasıl olur da bir insan bunca zaman hata yapmaz? Bu cehennemin kazanlarından fırlayıp bir zanaatkârı yutmuş ve onun yüzünü almış bir iblisin işi olabilir ancak. Haksız değilsin. Nübiyeli polis dondu kaldı. Sen de mi böyle düşünüyorsun? İnsanların her türlü alçaklığı yapacağına inanırdım ama bu bütün sınırları aştı. Hakikat meydanı bu adamı işe aldı, yetiştirdi, doyurdu, sırlarını açıkladı, kardeşliği yaşamasına izin verdi. Oysa o hakikat meydanını yıkmaktan başka bir şey düşünmüyor. Haklısın Sobek, ancak bir iblisin yüreği böylesine kötü olabilir. Köyün ana kapısında görevli nöbetçi ustabaşının karşısında eğildi. Mezar katibi sizi evinde bekliyor. Ne kapı eşiğinde gevezelik eden tek bir ev kadını ne de sokakta oynayan tek bir çocuk vardı. Kenhir'in evinin kapısı açıktı. Güçlü Newt fırçalarını ve süpürgesini bırakmış bir tabureye çökmüştü. Bürosunda diye mırıldandı. Kenhir bir koltuğa yığılmış kalmıştı. Oğlun Panep, postacı Hükmün bir kopyasını getirdi. Sina yarımadasındaki bir bakır madeninde ömür boyu ağır işçilik. Vezirin mahkemesine itiraz etmiş ama Hori cezayı hemen hafifletmeyecektir. Ülkemizde tecavüz çok katı cezalandırılan bir suçtur. Panep uzunca bir süre hareketsiz kaldı. Lonca üyesi olmadığına göre onu savunmamız imkansız diye devam etti yaşlı katip. Kenhir, önerdiğim cezayı onaylayan herkes gibi siz de bunu biliyordunuz. Seni suçlamıyorum ama ne de olsa genç bir adamdı o. Belki değişirdi, belki de bunun doğru olmadığını biliyorsunuz. Kenhir gözlerini indirdi. Yine de adalete başvurup cezanın hafifletilmesini isteyeceğiz. Sonunda istediğimizi alacağımızdan eminim. Yemekten sonra her iki ekibi de tapınakta toplayıp bundan sonraki görevlerini bildireceğim. Dev adamın sarsılmazlığı yaşlı adamı hayran bıraktı. Cesur Panep eserin hizmetine adadı, ateşini evcilleştirmişti işte. Kenhir bu genç ve ateşli hayvanın ruhunda olağanüstü bir kişilik gördüğünde yanılmamıştı. Suskun Nefer de iki adamı birbirine zıt kılıp ayıran bütün özelliklere rağmen onu halife olarak seçerken doğru yapmıştı. Birinci odanın döşemesinde birkaç kum taneciği göze çarpıyordu. Lekesiz Uavet genelde evini öylesine temiz tutardı ki kum taneleri çok küçük olmasına rağmen Panep'in gözünü tırmaladı. Evlendikleri günden beri böylesi bir şey yapmamıştı karısı. Orada mısın? Hator rahibesi kılığında narin ve kırılgan odadan çıktı. Törene mi gidiyorsun? Hayır Panep, bilge kadından beni sunak nöbetçisi olarak atamasını istedim. Bir ev kadını için ağır bir görev değil mi? Oğlum kayboldu, kızım ışığın evinde yaşıyor, iyileştirme sanatını öğreniyor. Bu evi terk ediyorum, bu evi ve seni Panep.
İstediğin boşanmak mı?
Seni sevdim, kendime göre sevebileceğim kadar sevdim. Oysa sen Aperti'yi mahkum ettin. Ne seni bağışlayabilirim ne de karın olarak yaşayabilirim. Senin yanında kalsam sonunda senden nefret ederim.
İyice düşündün mü?
Sözlerim kanıtlamıyor mu?
Dev adam karısını geri adım atmayacağını bilecek kadar iyi tanıyordu.
Bana bir iyilik yap Uavet, benim hatalarım yüzünden boşanmış olalım. Yasanın uygulanması daha doğru olur. Evi ben terk ettiğime göre lonca ustabaşısına layık bu ev senin olsun. Ben Aperti'nin oturduğu eve taşınırım. Karısı tebe döndü. Devletten maaş alacak. Bundan böyle köy sunaklarının bakımını yapıp armağanlar koyacağım. Daha iyi bir hayat değil mi bu?
Uavet.
Hayır, sakın bana dokunma Panep. Tören elbisem yeni, buruşmasını istemem.
Barıştırma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine dingin ve vakur bir ortamda boşanma kararını okudu Kenhir. Panep'in emrine aynı zamanda yemek de pişirebilecek bir hizmetçi verildi. Lekesiz Uabet kendi işini kendi halletmeyi seçti. Eski kocası maaşının ve tarla gelirinin yarısını nafaka olarak ödemeyi kabul etti. Dul kadın köyde kalacağından bütün köy halkı hiçbir eksiği olmamasına dikkat edebilecekti. Geriye Selena'nın kaderini belirlemek kalınca küçük kız jürinin karşısına çıkarıldı.
''Kimin yanında kalmak istiyorsun?'' diye sordu Kenhir en sıcak sesiyle.
''Babanın mı yoksa annenin mi?''
Küçük kız uzunca bir süre düşündü.
''Şimdi artık üç evim var. Babamınki, anneminki, ışığınki. Talihliyim değil mi? Her üçünde de kalmak isterim.''
Ne Panep ne de Uabet buna karşı çıktı.
''Böylesini deneyelim.'' diye kabul etti Kenhir. ''Eğer bir güçlük çıkarsa mahkemeyi yeniden toplarız.''
''Önce anneme evini yerleştirmesi için yardım ederim. Sonra da ışıkla birlikte şişeleri yıkayacağım.''
Selena Uabet'le uzaklaştı.
''Bu kız bizi şaşırtmaya devam edecek.'' dedi Kenhir. ''Başka çocuklara benzemiyor.''
''Gülmekten ne kadar hoşlandığını tahmin edemezsiniz.'' diye açıkladı Işık. Ama yeni bir şey duyduğunda kulaklarını öylesine açıyor ki anlatılanlar bütün benliğinde dolaşıp yüreğine erişiyor. Küçük bir kız olduğu halde daha şimdiden çoğu yetişkinden daha derin oldu.
''Demek halefin o olacak.'' dedi Panep.
''Tanrılar isterse. Ya sen bu ayrılığı nasıl kaldıracaksın?''
''Böylesi daha iyi. Belki de Aperti'nin yargılanması sırasında takınacağım tutumu Uabet'e açıklamamakla hata ettim. Ama anlaşamayacağımızdan emindim. Ben olmazsam Hator rahibelerine daha da yaklaşarak bir çeşit mutluluğa erişebilir.''
Işık dev adamın gücünün kaybolmadığını anladı. Tam tersine yaşadığı felaketler onu görevine daha sıkı sarılmaya zorlayacaktı. Bilge kadın ile ustabaşı yavaş adımlarla tapınağa yürüdüler.
''Bir insan ne kadar çok yeteneğe sahipse'' derdi eskiler. ''Karşılaşacağı sınavlar o kadar ürkütücü olur. Sayısız becerilerle yoğrulmuş olmalıyım.''
Bir ustabaşının yolu hem evren kadar geniş hem de kendi varlığının patikası kadar dardır. Bakış açısına bağlı olarak tapınağın yükseldiğini ya da güçlüklerin üst üste geldiğini sanırsın.
''Kısacası kendi kaderimi ağlamak için bana bir saniye bile tanımayacaksın.
Öncelikle hiçbir becerini kullanamayacağın yararsız bir uğraş olur da ağlamak. İkincisi de hakikat meydanı faaliyetlerini yönetmek zorundasın. Bu iki seçenek arasında tereddüt etmenin bir mantığı olabilir mi?''
Dev adam loncanın anasının elini büyük bir saygıyla öptü.
48. Bölüm. Bazı zanaatkarlar yediği bunca darbeden sonra ustabaşını güçsüz ve kararsız göreceklerini sanıyordu. Oysa Panev'in sesi her zamanki gibi buyurucu, duruşu hep bildikleri gibi görkemliydi. Yaklaşan cenaze töreni nedeniyle kraliçe Tausert bizi Fravun Sipta'nın ebedi istirahatgahını ve eşyasını hazırlamakla görevlendirdi. Sağ ekip yarın sabah Krallar Vadisi'ne giderek mezarı en ufak ayrıntısına kadar inceleyecek, sol ekip de hayın listesinde yer alan eşyaları üretmeye başlayacak.
Bütün bunlar fazla zamanımızı almaz dedi Somurtkan Karu.
Sipta'nın cenaze eşyalarında hiç eksik yok dedi sol ekibin marangozu.
Ben size Perramesu'da açıklanan resmi bilgileri verdim diye açıkladı ustabaşı. Gerçek görevimiz çok daha nazik. Asalar, taçlar ve hierogliflerle kaplı bir sunak yapmamız isteniyor.
Hangi malzemeden diye bilmek istedi karardı Gao.
Altından.
Altından diye yineledi alim Tuti şaşkınlıkla.
İyi ama bu altını bize kim verecek?
Biz yapacağız dedi bilge kadın. Kurucumuz birinci Amenofis'in desteğini alarak biz yapacağız. O bizi desteklemezse hiçbir şey başaramayız. Hain kulaklarına inanamıyordu. Altın yapmak için ustabaşının ışık taşını saklandığı yerden çıkarması, günler boyunca bazı zanaatkarların nöbet bekleyeceği bir atölyede tutması gerekecekti. Nöbet bekleyen zanaatkarlardan biri de bizzat kendisi olacaktı. Bu durumda öteki bir ya da iki meslektaşından kurtulmak ve hazineyi kaparak kaçmaktan başka yapacak bir şey kalmayacaktı ona. Birinci Amenofis bir dizi kutlamayla anılırdı. Bunlardan en önemlisi de bir tören yürüyüşü ve şölenle sonuçlanırdı. Oysa köyün kutlayacağı tören bambaşka bir şey olacaktı. Köyün her sakini kurucu atanın heykeli önünde eğilmeye çağrılmıştı. Hem birinci Amenofis en ulu yargıç ve heykelinin kaidesine de belirtildiği gibi nasıl görüleceğini bilen değil miydi? Bilge kadın heykelin karşısına gelip durduğunda zanaatkarlar soluklarını tuttular. Her şey taşlaşmış atanın bilge kadına vereceği cevaba bağlıydı. Bu cevaba göre ya simyacılık yoluyla altın yaratmaya girişecekler ya da Naibe'ye hakikat meydanının vazgeçtiğini bildirip meydanı Setnaht'a bırakacaklardı. Panev'in bu karşılaşmanın ötesine geçmesi mümkün değildi. Işık sanki kurucuya bu çok önemli buluşmalarının nedenini anlatmak istiyormuşçasına bir süre meditasyona daldı. Geri çekildiği sırada heykel gözle görülür bir onay vermemişti henüz. Panev isteğini yerine getiremeyeceğini bildirdiğinde Tausert'in içine düşeceği umutsuzluğu düşündü. Oysa ışığın saygıyla eğildiği bir anda heykelin başı da kabul ettiğini belirtmek istermiş gibi eğildi. Birinci Tabya'nın tepesinden köye gelen yolu denetleyen gözcü, koca çörek parçasını bir solukta yuttu.
''Çabuk şefe haber ver.'' dedi arkadaşını silkip uyandırarak. ''En azından 100 asker geliyor bu tarafa.''
''Ya sen tek başına kafa tutmayı mı düşünüyorsun?''
''Hayır, ben de seninle geliyorum.''
''Tabya'yı terk mi ediyoruz yani?
İki kişiyi de savunacak değiliz ya.''
Polis memurları korkak olmasına korkak değillerdi ama durumun ciddiyeti Sobek'in haberdar edilmesini gerektiriyordu. Üstelik kalıp öldürülmenin de bir anlamı olmayacaktı. Rastlantı sonucu mu yoksa tarihin kötü bir cilvesi mi bilinmez ama bu saldırı tam da bir aydan beri verilen ilk izin gününe nöbetçi sayısının azaltıldığı bir ana denk gelmişti. İyi ki Şef Sobek izne çıkmamış, oldukça yakında ikinci tabyada tuğla duvarı incelemeye girişmişti.
Şef, gerçek bir ordu, savaş arabaları bile var.
Engelleri yolun üzerine yerleştirin.
Polisler aceleyle yaptılar söyleneni. Sobek mütevazı barikatının önünde dikildi. Dev zenciyi görünce en öndeki savaş arabası yavaşladı, sonra da onun bir metre kadar ötesinde durdu. Nübyeli General Mehi'yi miğferinden ve zırhından tanıdı.
''Nereye gitmeyi düşünüyorsunuz General?''
''Ustabaşını Tebe götürme emri aldım.''
''Kimden?''
''Bizzat Setnaht'tan.''
''Tanımıyorum.''
Benimle alay mı ediyorsun Sobek?
Ben sadece Firavun'dan, ustabaşından ve mezar katibinden emir alırım.
Polislerinin askerlerime direnemeyeceğini sen de biliyorsun.
Bunu göreceğiz.
Benim de emirlere uymak zorunda olduğumu unutma.
Eğer Setnaht ustabaşıyla görüşmek istiyorsa yardımcıların bölümüne gelsin. Eğer ustabaşı da onunla görüşmeyi kabul ederse sorun yok demektir.
Son sözün bu mu?
Eğer saldırırsanız Mehi, kendimizi koruruz. Mehi'nin görkemli villasına yerleşen Setnaht, Serkeeta'nın gevezeliklerinden sıkılıyor, generalin karısının yaptığı cilvelere hiç mi hiç kanmıyordu. Bu nedenle bahçeye bakan çalışma odasına çekildi.
General biraz önce döndü dedik Yahya.
Yaşlı soylu, sinirli adımlarla girişteki hole yürüdü.
Yalnız mı geldiniz general?
Size söylediğim gibi birliklerimiz Şef Sobek'i fazla etkilemedi.
Geri mi çekildiniz yoksa?
Saldırıya geçseydim Sobek'in okçuları adamlarımı vuracaktı. Bu da çok sayıda ölü demek olurdu. Sizin adınıza da korkunç bir leke sürülürdü.
Setnaht'ın öfkesi yatıştı, haklısınız general. Şu hakikat meydanı fethedilemez bir kaleye benziyor desenize.
Köyün kuruluşundan beri firavunlar öyle olmasını istediler.
Ustabaşı beni kabul etmekten de kaçınamaz ya.
Şef Sobek yardımcıların bölgesine gitmenizi önerdi. Belki Panev'le orada görüşebilirsiniz.
Mehi yaşlı kurdun kendini büyük bir hakarete uğramış gibi hissettiğini ve bu saygısızlığı Lonca'ya ağır ödeteceğini anladı.
Siz Batı yakasının baş yöneticisisiniz Mehi. Hakikat meydanı üzerinde bir gücünüz yok mu?
Benim görevim köyü dış saldırılardan korumakla sınırlı.
Şef Sobek'in kendine bunca güvenmesinin nedeni de bu ya. Askerlerimin saldıramayacağını iyi biliyor.
Firavun emir verse de mi?
O farklı diye itiraf etti Mehi.
Yeteneklerinin arasında diplomatlığı sayamam dedi mezar katibi Panev'e. Yine de Setnaht'la görüşmenin iyi olacağını düşünüyorum.
Ne olursa olsun Tavsert tahta oturmayı başarsa da Setnaht güçlü biri olarak kalacaktır.
Bazı ilişkiler hoşuna gitmese de senin düşünmen gereken sadece Lonca'nın iyiliği olmalı. Bunun için davetiyeni Setnaht'a bizzat ben götüreceğim.
Anlaşıldı Kenhir.
Mezar katibi rahatladı. Panev sadece boşanmanın getirdiği umutsuzluğu yenmekle kalmamış, görevinin getirdiği yükümlülüklere daha sıkı sarılarak içine düşebileceği sıkıntılardan hızla kurtulabileceğini de göstermişti.
Setnaht becerikli ve kurnaz bir kurt. Sana tuzak kuracaktır. Sakın fazla konuşma, sadece birkaç basit gerçekle yetin.
Bana güvenebilirsiniz.
Kenhir cesur Panev'in yüzündeki vahşi ifadeyi görünce böyle bir karşılaşmanın gerçekten yararlı olup olmayacağını düşünmeye başladı. Ne var ki Setnaht'a yeni bir hakarette bulunmanın yaşlı kurdu Lonca'ya düşman edeceği kesindi artık.
Ölçülü olacağına söz ver Panev.
Birkaç basit gerçek, işte izleyeceğim yol bu olacak.
Saldırıya geçebilirler mi diye sordu Burun Fenet ana yolda karşılaştığı Panev'e.
Ne kadar da endişelisin.
Boşandıktan sonra uzun bir zayıflama dönemine giren ancak şimdi gözle görünür biçimde yeniden kilo almaya başlayan taş yontucu Panev'in sözlerini kaldıramadı.
Hepimizin ailesi var. Hepimiz de Setnaht gibi hırslı birinin şiddetinden korkuyoruz.
Ben de endişeliyim diye arkadaşını destekledi pişkin Somunpay.
Kraliçe Tavsert'in rakibi neden gelip köyün kapısına dayanır ki?
Sırlarımızı öğrenmek için.
Onu geldiği yere Per Ramesu'ya gönder diye öğütledi Somurkan Karo.
Tam tersine pazarlık edelim diye itiraz etti neşeli Renupe.
Açık ve kararlı davran diye dayattı kararlı Gav.
Bu adamın burada işi yok diye kestirip attı güçlü Nat. Şef Sobek aldığı emirlere uysun.
Setnaht'la konuşacağım dedi ustabaşı.
Doğru bir karar diye onayladı kurtarıcı Şet. Onu düş kırıklığına uğratmayacağından eminim.
24. ayrımın sonu. Sayfa 299.